Ayrımon, Peygamberden Sonra, Leslie Hazelton, Sayfa 91, Bölüm 7. Eğer Osman iyi genlerle kutsanmamış olsaydı, kendisininki de dahil olmak üzere o kadar fazla kan akıtılmayacaktı ve bu nedenle onun uzun ömrünün bir kutsama olup olmadığı tartışma konusudur. Gerçek şu ki o bütün tahminleri boşa çıkardı. 12 yıl daha yaşadı ve 82 yaşında ölürken de ölüm nedeni yaşlılık değildi. Ömer gibi 3. halife de bir katilin bıçağıyla öldürüldü. Ama bu kez katil Müslümandı ve pek çok insan da onun çok iyi bir nedeni olduğunu söyledi. Osman yetki ve unvana alışık bir adamdı. Çoğu rahat ve kendinden emin aristokrat gibi yakışıklı olmakla ün yapmıştı. Çiçek bozuğu yüzüne rağmen insanlar onun altın gibi teninden ve parıltılı gülüşünden hayranlıkla söz ederlerdi. Güldüğü zaman dişlerinin beyazlığından ziyade üzerlerine süs olarak sarılmış olan ince altın tel dikkat çekerdi. Altını olan bu düşkünlüğü belki de olacaklar hakkında bir uyarıydı. Selefi Ömer hiç kuşkusuz tahmin etmişti bunu. Pers sarayından ganimetler Medine'ye geldiği zaman Ömer herkesin beklediği gibi memnuniyetle gülümsememişti. Gelen altınlara, kabzaları mücevher kaplı kılıçlara, işlemeli ipek kumaşlara baktı, gözleri yaşardı ve ''Ağlıyorum çünkü zenginlik düşmanlığa ve ortak acılara neden olur.'' diye konuştu. Osman yönetiminde Arap İmparatorluğu batıda Mısır'a, doğuda bütün Pers topraklarına ve kuzeyde Hazar Denizi'ne kadar daha da büyüyüp genişlerken zenginliği de arttı. Ama bu zenginlikle beraber Ömer'in korktuğu şey de oldu. Hazreti Muhammed Mekke'nin kontrolünü Osman'ın Ümeyye klanından söküp almıştı. Ama şimdi onlardan biri olan Osman İslam'ın lideri olduğuna göre Ümeyye'ler eskisi gibi unvanlı aristokrat olmak istiyorlardı. Ve Osman da onlara direnemeyecek gibi görünüyor ya da direnmek istemiyordu. Hiç kimse Osman'ın dindarlığından ve İslam'a bağlılığından kuşku duymuyor ama ailesine olan bağlılığına da inanıyorlardı. Orduda üst rütbeler, valilikler, müdürlükler hep Ümeyye'lere yani Emevilere gitti. Eski dostlar yetenekli adamlar gibi gösterilerek önemli yerlere getirildi ve üst makamlar iltimasla ele geçirildikten sonra yolsuzluklar görülmeye başladı. Bir general çok çalışmasına rağmen karşılığını göremeyince öfkelendi ve başkaları yüzünden otoritesini kaybetti. Ve birisi sığırın sütünü sağarken ben boynuzunu mu tutacağım diye itiraz etti. Hazreti Muhammed'in sadelik ve eşitlik hali Ebu Bekir ve Ömer dönemlerinde devam etmişti. Ama Osman döneminde lüks tüketim başladı. Medine'de kapalı bahçeleri, mermer sütunları olan büyük bir saray inşa edildi. Ülke dışından yiyecekler ve aşçılar getirildi. Ebu Bekir ve Ömer oldukça mütevazı, Hazreti Muhammed'in muavini unvanını kullandılar. Ama Osman bununla yetinmedi, daha büyük bir unvan istedi. Allah'ın muavini, Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi olarak tanınmakta ısrar etti ve kendisinden sonra gelecek hırslı hükümdarların da ilahi gücü, dünya gücü olarak kullanmalarına olanak sağladı. Eski Mekke aristokrasisi çok geçmeden Müslüman aristokrasisi halini aldı. Osman akrabaları da bazılarında binlerce at ve çok sayıda köle olan büyük topraklar bağışladı. Irak'ta iki nehir arasındaki sulak verimli toprakların bir kısmı Ümeyye asillerine bağışlandı ve insanlar Mezopotamya'ya alaycı bir ifadeyle Ümeyye'lerin bahçesi adını taktılar. Osman iktidarından geriye kalan diğer şeyler, Kur'an'ın otoriteyle yazılmış derlemesi, imparatorluğun kuzeyde Ege'ye, batıda Kuzey Afrika sahillerine ve doğuda Hindistan sınırına kadar olan genişlemiş topraklar, Ümeyye'lerin yani Emevilerin boğucu hakimiyetinde kaldılar. Mekke'nin eskiden hüküm süren sınıfı kontrolü yine ele geçirdi ve hem de intikamını aldı. Sütü kimin sağdığı açıktı. İltimas ve yolsuzluk olayları artarken boynuz tutanlar açıkça konuşmaya başladılar. Haksız istimlak olayları, sürgünler, hapis cezaları ve hatta infazlar devam ediyordu. Hazreti Muhammed'in saygın eski dostları ve bir araya gelip Osman'ı halife seçmiş olan diğer 5 kişi ve en çok da Hazreti Ali açıkça muhalefete başladılar, olanları protesto ettiler. Hazreti Ali İslam'ın mülklerinin zimmete geçirildiğini söyleyerek herkesi uyardı. Ümeyye'ler aç bir kurt sürüsü gibi gördükleri her şeyi yiyip yutuyorlardı. Osman küstah bir tavırla omuzlarını silkerken kardeşleri de yanında duruyor, develerin baharda ot yemeleri gibi Allah'ın mülklerini yiyorlar diye konuştu. Bu kısa sürede bolluk sona erince ellerinde sadece çıplak çöl kalacaktı. O günlerde sesi en çok duyulan kişi ise ilk kez olarak Hazreti Ali'nin tarafında görünen Ayşe oldu. Osman'a Bunak adını taktı. Akrabalarının kölesi olmuştu Osman. Ve bu alaycı, alçaltıcı isim tuttu, beğenildi. Bazılarına göre Osman onu diğer mümin analarından ayırmayıp yıllık maaşını onların düzeyine indirdiği için bağırmaya başlamıştı Ayşe. Bazıları da Talha'nın halife olmasını istediği için böyle davrandığını söylediler. Fakat Ayşe'nin yolsuzluklara, çürümeye çok öfkelendiği belliydi ve Osman'ın üvey kardeşlerinden biri olan Valid'in skandalı her şeyi daha da berbat etti. Orta Irak'ta garnizon şehri olan Kufa'nın valisi olan Valid, emrinde çalışan insanları hor görüyor, açıkça küçümsüyordu herkesi. Saklamaya bile gerek görmediği bir Arap zübbeliğiyle yerli Iraklılara taşralı ayak takımı diyerek hakaret ediyordu. Suçsuz insanları hapse atıyor, insanların topraklarını ellerinden alıyor, kamu hazinesinden para çalıyordu. Ama ona göre bütün bu şikayetlerin hiçbir değeri yoktu. Keçi yellemesi gibi gelip geçerdi onlar. Fakat Valid bir gün Kufa camisine sarhoş olarak girip namaz kılanların önünde minberin yan tarafına kusunca bardağı taşırdı ve gelip geçer dediği o keçi yellenmesi bu haberi Medine'ye kadar götürdü. Kufalılar Medine'ye bir delegasyon gönderip onun halkın önünde kırbaçlanmasını istediler. Ama Osman onları hemen reddetti. Dahası buna cüret ettikleri için delege üyelerini cezalandırmakla tehdit etti. Ve Kufalılar müminlerin anasından yardım isteyince öfkelendi ve Iraklı sersemler ve asiler Ayşe'nin evinden başka sığınacak yer bulamadılar mı yani diye bağırdı. Bu davranış sadece Iraklı asilere ve sersemlere değil, Ayşe'ye de açıkça meydan okumaktı. Osman'ın bu tavrını duyan insanlar bunun çılgınlık olduğunu düşündüler. Ayşe Osman'a Bunak derken belki de haklıydı. Osman belki gerçekten de artık mantıklı düşünme yeteneğini yitiriyordu. Bir gün yaşlı saygın bir Medineli, Iraklıların desteği üzerine camide ayağa kalkıp muhalefet edince Osman onu dışarıya attırdı ve adamın 4 kaburga kemiği kırılınca Osman'ın gerçekten delirdiğini düşündüler. Ayşe daha önce de çok sinirlenmişti ama bu sefer iyice öfkelendi. Suçlular serbest kalıp ortalarda dolaşıyor, masumlar dayak yiyordu. Artık hiçbir perde ya da peçe durduramazdı onu. Halk içinde yüzünü örtmek, sesini kısması anlamına gelmiyordu elbette. Özellikle de camide olmamalıydı bu. Ayşe bir sonraki cuma sabah namazında camiye gitti ve bir zamanlar Hazreti Muhammed'in giydiği mesti elinde sallayarak o keskin ve yüksek sesiyle Osman'a ''Baksana buraya sen, Hazreti Peygamber'in mesti bile hala sapasağlam duruyor, parçalanmadı.'' diye bağırdı. ''Sen onun sünnetini, uygulamalarını bu kadar çabuk mu unuttun?'' Osman onu dikkate almak zorundaydı elbette. Ama bir mestin bu kadar etkili bir şekilde kullanılabileceğini kim düşünebilirdi ki? Camide namaza gelen cemaat birden öfkelendi. Osman'ı kınamak ve Ayşe'ye destek vermek için herkes mestini çıkarıp havaya kaldırdı ve salladı. Böylece yeni bir propaganda aleti ilk kez etkili bir şekilde kullanıldı ve aynı şey daha sonraki yüzyıllarda bütün halifelere, şahlara ve sultanlara karşı yapıldı. Ve onlar da otoritelerini desteklemek için Hazreti Muhammed'in sandallarını, gömleklerini, dişlerini, tırnaklarını ve saç tellerini kullandılar. Osman bu durumda çaresizdi ve Valid'i geri çağıracağını söyledi. Fakat geri çağırma emrini geciktirdi ve kırbaçlama cezasından da kaçındı. Söylediğine göre 80 kırbaç vuracak kimse bulamamışlardı. Ama doğru değildi bu. Daha da kötüsü herkes onun selefi olan Ömer'in bir oğlunu cezalandırıp kırbaçlattığını ve onun da öldüğünü unutmamıştı. Ömer devrinde ailesinden hiç kimse İslam prensiplerine aykırı davranmamış, herkes onlara sadık kalmıştı. Osman'ın üvey kardeşini sadece geri çağırması kimseyi tatmin etmedi tabii. Arabistan, Mısır ve Irak şehirleri arasında daha güçlü bir ceza istendiğini belirten mektuplar gidip gelmeye başladı ve bu arada Ayşe de elinden geldiğince muhalefet yapıyordu. Bütün müminlerin anaları adına yazdığı mektuplarda gerçek dindarlardan İslam'ı adaletsizliklere, çürümeye karşı savunmalarını istiyordu. Bunun tepkisi Ayşe'yi bile şaşırttı. 3 hafta sonra Medine'ye 3 silahlı birlik geldi. Biri Kufa garnizonundan, biri Irak Basra'dan ve biri de Mısır'dan. Daha sonra Kahire olacak şehrin güneyindeki Fustat garnizonundan geldiler. Ortada köylü ayak takımı diye bir şey yoktu tabii. O birliklerde yüzlerce çok iyi eğitimli silahlı Müslüman askerler vardı. Ve başlarındaki soylu komutanların emrinde ne istedikleri belliydi. Osmanlı halkın şikayetlerini dikkate alıp kararlı bir harekete geçecek ya da istifa edecekti. Komutanların en ünlüsü 1. Halife'nin oğlu Ayşe'nin üvey kardeşi Muhammed Ebu Bekir idi. Dul annesi Hazreti Ali ile evlenmiş olan çocuk büyümüş, güçlü bir erkek olmuştu. Ama babası ya da üvey babası kadar sabırlı değildi. Emrindeki silahlı birlik Medine'ye varınca askerler dağılıp ailelerini görmeye gitmediler. Ve Vahan'ın dışındaki kurumuş dere yatağında kamp kurup teyakkuz halinde nöbet tutmaya başladılar. Bütün Medine halkı gergin bir bekleyişe girdi. Halifeye karşı bir darbe mi yapılacaktı acaba? Saraya ve halifeye bir saldırı olabilir miydi? Ama mümkün değildi bu. Müslüman Müslümanı öldürmezdi. Ve askerler her şeye hazır olmalarına rağmen hemen harekete geçmediler. Ve özellikle birlik için İslam'ın tüm gereklerini yerine getiren, kurallarına uyan Hazreti Ali'ye gittiler. Hazreti Ali 2 hafta boyunca aracılık yaptı. Bir tarafın başında taleplerini onayladığı üvey oğlu olmasına rağmen genç adamın silahlı tehdide yönelmesi dehşete düşürmüştü onu. Diğer yanda liderlik tarzı ve yaptıklarıyla Hazreti Ali'nin inandığı her şeye ters düşen halife vardı. Ama Osman'a bağlılık sözü vermişti o ve sözünü tutmalıydı. Her iki tarafa da aynı mesafede durup dürüst ve İslam'ın iyiliğini düşünen aracı olmalıydı. Ve attığı her adım Osman'ın kuzeni ve genelkurmay başkanı olan Marwan tarafından engellenmeseydi başarılı olacaktı. Marwan'a en azından sırtı dönük olduğu duyamayacağı zamanlar İbn Tarit yani sürgünün oğlu derlerdi. Sürgün denen adam Hazreti Muhammed'e muhalefet etmiş Ümeyye'lerin önde gelenlerinden biriydi. Hazreti Muhammed Mekke'yi ele geçirdiği zaman tüm Kureyş kabilesine toplum olarak İslam'ı kabul etmeleri için son bir şans tanımıştı. Ama son dakika İslam'a bağlılık sözüne karşın Marwan'ın babasına inanmadı, güvenmedi ve adamı ailesiyle birlikte Taif şehrine sürgüne gönderdi. Ebu Bekir ve Ömer sürgünü devam ettirdiler ama Osman halife olunca sürgün emrini iptal etti, genç kuzenini Medine'ye çağırdı ve onu genelkurmay başkanı yaptı. Çok güçlü bir pozisyondu bu ve Marwan hiç vakit kaybetmeden yararlandı bundan. Örneğin Mısır işgalinden gelen ganimetlerden kendisine büyük bir pay aldı Marwan ya da hayvan yemleri pazarından kendisine kazanç sağladı. Çok uyanık, her zaman fırsatlardan yararlanan bir adamdı. 40 yıl sonra halifeliği kaptı ama sadece 1 yıl iktidarda kalabildi. Marwan tahttan indirdiği adamın karısıyla evlendi ama kadın ve uşakları bir gece yatağında hep beraber onun üzerine çıktılar ve boğarak öldürdüler Marwan'ı. Bu alçakça saldırı sonucu öldürülmesi pek çok kişinin hoşuna gitti. Ama Marwan Osman'ın iktidarında güçlü bir adamdı. Yaşlanan halifeye giden her yol, her mali karar, her bilgi ondan geçiyordu. Kimse ondan izin almadan Osman'a yaklaşamazdı. Halkın görüşüne göre halife imparatorluğunu sorunlarından çok bıkmış ve adeta bir bilge adam gibi inzivaya çekilmiş gibiydi. Osman'ın zamanının çoğunu Kur'an'ın onaylanmış surelerini toplayıp derlemeye ayırdığını ve bu nedenle hırslı akrabasının onun otoritesini yıprattığının farkında olmadığını söylüyorlardı. Bunun gerçek olup olmadığı ya da siyasi olarak Osman'ı değil de Marvan'ı suçlamanın daha akıllıca olup olmayacağı bir başka konudur. Asi askerler şehir dışında kamp kurmuş beklerken Marvan onların taleplerine hep ters cevaplar veriyor, hiçbirini kabul etmiyordu. Ona göre asiler eyaletlerde de isyan çıkarmak istiyorlardı. Kurnazca davranış ve manevralarla Osman'ı onlara asla boyun eğmemesi konusunda ikna ediyordu. Ona dindar bir adam tavrıyla Allah'tan af dileyebileceğin hataların, günahların için tutumuna devam etmek, korkup pişman olmaktan iyidir dedi. Düşüncesinin doğru olduğunu kanıtlamak için asilerin kampına gitti ve sert konuşarak onları daha çok kızdırdı. Onlara neyiniz var sizin? Etrafı yağma etmek ister gibi neden toplandınız burada diye bağırdı. Yüzleriniz parçalansın. Buraya malımızı mülkümüzü zorla ellerimizden almaya geldiniz. Defolun gidin buradan. Allah aşkına eğer istediğiniz buysa bunun sonucunda övgü almayacaksınız. Geldiğiniz yere dönün. Çünkü bize ait olan hiçbir şeyi vermeyeceğiz size. Marvan'ın oradan ok yağmuruna tutularak değil de sadece küfürlerle ayrılabilmesi Hazreti Ali'nin çabasıyla mümkün oldu. Ama Hazreti Ali de asileri fazla tutamayacağını biliyordu. Gidip Osman'ı uyardı ve Marvan'ın bir aracı olarak onun işini zorlaştırdığını söyledi ona. Eğer Osman kuzenine hakim olmazsa o da olacaklardan sorumlu olmayacaktı. Fakat halife sevdiği karısı Naila da Hazreti Ali'ye hak verdiği, onun tarafını tuttuğu halde onları dinlemedi. Aile sadakati miydi bu, yoksa gerçekten bunamış mıydı Osman? Kimse anlamıyordu onu ve zaten önemi de kalmamıştı artık bunun. 3 gün sonra Osman cuma namazında minbere çıktığı zaman ıslıklarla yuvalamalarla karşılandı. Cemaat artık saymıyordu onu. Saygın yaşlılardan biri Osman'a bana bak diye bağırdı. Sana yaşlı zayıf bir dişi deve, çizgili bir yün pelerin ve bir de demir boyun halkası getirdik. Minberden in de pelerini omuzlarına atıp demir halkayı boynuna takalım ve seni o deveye bindirelim. Sonra da seni Duman Dağı'na, Mekke'nin büyük ve çürüyen çöplerinin yakıldığı büyük çöplüğe götürüp oraya bırakalım. Cemaat bununla da yetinmedi. Minbere taşlar attılar, ona saldırdılar ve yaşlı halifeyi baygın bir halde yere düşürdüler. 10. ayrımın sonu. Sayfa 98.